Ayrım 6.
Arkadaşlarımın ne kadar alay ettiklerini, benim tüylerimin nasıl diken diken olduğunu bilemezsin. Bunu hak etmiştim. Ama işin aslını yavaş yavaş kavradım. Hatta en son alçakça hamilelik öyküsünü bile bana tümüyle numara gibi geldi. Neyse kurtuldum. En sonunda ayrılırken girişkin, "Sen yalnızca bir diplomatsın. Senin ne siyasetin var ne de dinin," diyerek ona hakaret etmişti. Ama bu etkili suçlamanın aydınlatılması için dosdoğru Leyla'ya koşmuştu. Eski bir sevgilinin eğitimden geçmiş şen sevecenliğiyle bunu onunla tartışacak kişi Leyla'dan başkası olamazdı. Leyla böylece kendi usta yöntemiyle onu gençlik acemiliği geçene, kendisine denk bir olgunluğa erişene kadar yıllarca elinde tuttu. Aşk dilinin ancak bir lehçesini konuşuyorlardı ama bu Leyla'ya yetiyor, bir ikini de oyalıyordu. Gene de Montolive için sınıflandırılması, çözümlenmesi olanaksız bir şey olarak kaldı. Öte yandan takvim yılları birbirini izlerken, görev yerleri değiştikçe gözlerinin önünden düş gibi geçen ülkelerin, kirazlarla yıldızlanmış Japonya'nın, kama burunlu limanın, iç karartıcı Portekiz'in, karlı Helsinki'nin renkleri, yaşantıları Leyla'nın imgesinin içine karışıyordu. Ama boşalmış ya da boşalacak yerler olduğunu bilmesine, oraya atanmak için çeşitli kereler başvuruda bulunmasına karşın, bu ülkelerin arasında asla Mısır yoktu. Galiba Dışişleri Bakanlığı Arapça öğrenmiş olduğu için onu asla bağışlamayacaktı. Sanki inadına öyle yerleri seçiyorlardı ki iznini geçirmek üzere oralardan kalkıp Mısır'a gitmek ya çok güç ya da çok olanaksızdı. Ama ilişkisi sürüyordu. İki kez Nesim'le Paris'te buluştular. Hepsi bu. Birbirlerinden, kendi dünyasal başarılarından çok hoşnut kaldılar. Montolive'in can sıkıntısının yerini zamanla boyun eğme alıyordu. Yalnızca sağduyuya, serin kanlılığa, sakınımlı davranışa değer veren mesleği ona dünyanın en katı, en kötürümleştirici dersini öğretmişti. Küçük düşürücü düşünceyi asla yüksek sesle söylememek. Bu aynı zamanda ona kendini aldatma konusunda uzun bir cizvit eğitimi yerine geçmişti. Böylece insanlık deneyimini derinleştirmeksizin dış dünyaya eskisinden çok daha parlak bir görüntü verme olanağına kavuşmuştu. Eğer kişiliği büsbütün seyretilmediyse Leyla sayesindeydi. Çünkü çevresi ona başkalarının hoşuna giderek meslekte kolayca ilerleyebilmesini sağlayacak, konuşma biçimlerinde, incelikli kibarlıklarda herkesi geride bırakmanın yollarından başka hiçbir şey öğretmeyen, hırslı, dalkavuk insanlarla doluydu. Gerçek yaşamı diplomatların o yapmacık dünyasında çok seyrek görünen bir yeraltı ırmağına benziyordu. Hava basınçlı bir tulumbada havasızlıktan yavaş yavaş boğulan bir kedi gibiydi. Mutlu muydu, mutsuz muydu? Bunu artık hiç bilmiyordu. Yalnızdı, hepsi bu. Birkaç kez Leyla'nın yüreklendirmesiyle bencilliğe dönüşmekte olan koyu yalnızlığını hafifletmek için evlenmeyi düşünmüştü. Ama çevresinde bir yığın genç, bekar kadınlar olmasına karşın ya evli ya da kendinden çok yaşlı kadınlara ilgi duyduğunu gördü. Yabancılarsa hiç hesapta yoktu. Çünkü o dönemlerde bile yabancı kadınlarla yapılan evlilikler meslekte ilerlemeyi köstekleyici sayılıyordu. Hariciyecilikte her şeyin olduğu gibi evliliklerin de doğrusu yanlışı vardı. Ama yıllar yılları izlerken kendisinin çıkarlarını kollama, uzlaşma, çalışkanlık sayesinde ağır ağır dönen bir sarmal üzerinde yukarıya diplomatik yetki noktasının müsteşarlık ya da elçilik aşamasının dar bekleme odasına doğru tırmandığını görüyordu. Sonra bir gün bir yerlerde küllenip unutulmuş olan bütün o parlak serap yeniden dirildi. Yeniden ufukta belirdi. Geçmişin içinden ışıyıp çıkarak belirginleşti. Tam yetkinliğe eriştiği sırada bir sabah herkesin göz diktiği şövalyeliğin kendisine verildiğini öğrenmek için uyandı. Ondan daha çok istediği bir şey daha olmuştu. Nicedir kendisinden esirgenen Mısır Büyükelçiliği. Ama Leyla ilişkilerinin benzersiz örneğini az kalsın zedeleyen bir güçsüzlük anı yaşayabilecek yapıda biri olmasaydı kadın olmazdı zaten. Kocasının ölümünden sonra ortaya çıktı bu. Ama çok sürmedi. Bir çılgınlık anında terk etmeyi düşlediği yalnızlığına eskisinden daha çok gömülmesine yol açan romantik bir cezaya çarptırıldı. Belki böylesi daha iyi olmuştu çünkü düşündüğünü yapabilseydi her şeyi yitirebilirdi. Leyla'nın Faltus'un ölümünü bildiren telgrafından sonra uzun bir suskunluk oldu. Bunun ardından daha öncekilere hiç benzemeyen kararsızlıklarla, belirsizliklerle dolu bir mektup. Kararsızlıktan böylesine kıvrandığımı görmek beni çok şaşırtıyor. Gerçekten de aklım başımda değil. Şimdi sana yapacağım öneriyi çok iyi düşünmeni istiyorum. Çözümlemesini çok iyi yapmalısın. İçinde en küçük bir tiksinti, en küçük bir çekince duyuyorsan bu işi unutur, bir daha hiç sözünü etmeyiz David. Bugün aynanın karşısına geçmiş en eleştirici, en acımasız bakışlarla kendime bakarken yıllardır kafamdan çıkarıp attığım bir düşünce aklıma geldi. Seni yeniden görmek düşüncesi. Ama böyle bir buluşma hangi durumda, hangi koşullarda yapılabilir hiç mi hiç bilmiyorum. Kapkara bir kuşku bulutu bunu görebilmemi engelliyor. Faltus öldüğüne, toprağın altına gömüldüğüne göre yaşamımın o dalı koptu demektir. Seninle paylaştığım dal dışında bir şey kalmadı. Yani kağıttan bir yaşam. Açıkçası her geçen yıl yaşça birbirlerinden uzaklaşan iki insan gibiydik. Bilinçaltımla Faltus'un ölümünü bekliyordum anlaşılan. Her ne kadar bunu dilemesem de. Yoksa içimdeki bu umut, bu çılgın düşünce başka nasıl kımıldanabilirdi? Geçen gece birden aklıma geldi. Daha önceki gibi ilişkimizi büsbütün kesmeden önce seninle birlikte bir 6 ay geçirebiliriz. Saçmalık mı dersin? Evet, tasarladığım gibi 2 ay sonra Paris'e gelebilirsem sana yük olmaktan, seni utandırmaktan başka bir şey yapmamış mı olurum? Tanrı aşkına bana hemen yaz, beni yalancı umutlarımdan, bu tür budalalıklardan vazgeçir. Çünkü içimden bir ses bana bunun budalalık olduğunu söylüyor. Ama buraya dönüp bu yaşama başlamadan önce senden nasibimi almak, insanın umudundan vazgeçmesi ne zor. Bu işe engel ol lütfen, hem de hemen. Sonuçta gelirsem içim rahat olsun. Yıllar yılı yaptığım gibi seni en yakın dostumdan öte bir şey olarak düşünebileyim. Onu böyle zor bir durumda bırakmanın haksızlık olduğunu biliyordu ama kendini engellemek olanaksızdı. O zaman onu böylesine nazik bir karar verme zorunluluğundan kurtaran yazgıya teşekkür mü etmeli? Çünkü Leyla'nın mektubu geldiği zaman Leyla'nın hastalığının başladığını haber veren Nesim'in uzun telgrafı da masanın üzerinde duruyordu. O gene de ne yazsam diye düşünüp dururken Leyla'nın eski yazısına hiç benzemeyen iri, biçimsiz bir el yazısıydı kartı geldi. Mektubunu okuyabilecek duruma gelinceye kadar bana hiçbir şey yazma. Her tarafım sargılar içinde. Çok kötü, çok dönüşsüz bir şey oldu. Sözleriyle kendisini yanıt yazmaktan kurtaran bir kart. Bütün yaz süren, belki de insanların kendini beğenmişliklerinin en acımasız panzehiri olarak icat edilmiş, çiçek hastalığı o ünlü güzelliğinden arta kalanların hepsini silip süpürmüştü. Bunun bütün yaşamını değiştirmeyeceğini ileri sürmek kendine karşı bile yararsızdı. Ama nasıl? Montolive yeniden mektuplaşmaya başlayabilecekleri zamana kadar kararsızlıktan kıvranarak bekledi. Bazen Nesim'e, bazen Naruz'a yazıyordu. Ayaklarının dibinde birden büyük bir boşluk açılmıştı. Daha sonra insanın yuvarlak çukurlarla, toprak kaymalarıyla dolu yüzüne bakması çok tuhaf bir şey. Tanıdık ama bombalanmış bir manzara gibisin. Ne yazık ki yaşlı bir umacı olduğum duygusuna alışmak zorundayım. Ama kendi gücümle. Kuşkusuz bütün bunlar kişiliğimin başka bir yönünü güçlendirebilir. Tıpkı asitler gibi. Benzetmenin ucunu kaçırdım. Ah, bunların hepsi boş söz. Çünkü kurtuluş yok. Son uzun mektubumdaki önerilerimden nasıl utanıyorum bilemezsin. Avrupa'da dolaştırılacak bir yüz olmaktan çıktı artık bu. Ya da senin çok yakın dostun olduğunu söyleyerek seni utandırmayı göze alamam. Bugün bir düzine kara peçe ısmarladım. Benim dinimden olan zavallı kadınların hala taktıkları peçelerden. Öte yandan yeni bilezik ve yüzük ölçüsü vermek üzere mücevhercimi çağırtmam da bana o derece acı geldi. Son zamanlarda öyle zayıfladım ki. Hani çok acı bir ilaca yiğitçe göğüs geren bir çocuğu şekerle ödüllendirirler ya, onun gibi ben de yürekliliğimi ödüllendirdim. Zavallı hakim, bana mallarını gösterirken nasıl acı acı ağlıyordu görsen. Gözyaşları parmaklarıma dökülüyordu. Ama ben nasıl oluyor bilmem, gülebiliyordum. Sesim de değişti. Karanlık odalarda yatmaktan öylesine bıktım ki, peçeler beni özgürlüğüme kavuşturacak. Evet, hiç kuşkusuz canıma kıyıp kıymamayı çok düşündüm. Böyle durumlarda kim düşünmez ki? Hayır, yaşayacaksam kendime acımak için yaşamayacağım. Bir kadının kendini beğenmişliği öyle sandığımız gibi dermanı olmayan bir dert. Öldürücü bir sorun değil mi yoksa? Güvenli ve güçlü olmalıyım. Lütfen suratını asıp bana acımaya kalkma. Bana yazacağın mektup her zamanki gibi neşeli olsun, olur mu? Ama bunun ardından eski yazışma düzenine dönmeden önce uzun bir suskunluk oldu. Leyla'nın yazdıklarında yeni bir nitelik, acı bir boyun eğiş okunuyordu. Naruz'la birlikte yalnız yaşadığı topraklarına geri çekildiğini yazmıştı. Yumuşak yabanıllığıyla Naruz benim için bulunmaz bir arkadaş. Üstelik ara sıra artık kafamda da bozukluklar oluyor. Compos mentis olmaktan çıkıyor. Böyle zamanlarda küçük yazlık eve çekilip günlerce oraya kapanıyorum. O evi anımsıyor musun? Bahçenin ucundaydı. Yanımda yılanımla orada okuyor, yazıyorum. Kocaman tozlu bir kobra. Şimdilerde evin cini o. Bir kedi kadar evcil. Basbayağı bir arkadaş. Üstelik şu günlerde başka kaygılarım, başka tasarılarım var. Dışarısı çöl, içerisi çöl. Çok güzel, çok özel bir yerdir peçe. Ama galiba kucak açmaz hiç kimseye. Uşakların dediği gibi ifrit ruhumu ele geçirdiği zaman sana saçma sapan şeyler yazarsam sakın yanıtlama. Bu nöbetler en çok bir ya da iki gün sürüyor. Böylece yeni bir dönem başladı. Dünyadan elini eteğini çekmiş, tuhaf, peçeli bir kadın olarak yıllarca Karm Abu Girik'te yaşadı. O uzun, şaşılası mektupları yazdı. Montolivin kendini hala bir konuk gibi gördüğü Avrupa'nın yitik dünyalarında ruhu özgürce at koşturdu. Ama eski türde doymak bilmez istekler azalmıştı. Artık eskisi gibi gözü dışarıda, yeni deneyimlerde değildi pek. Daha çok küçük şeylerin anısını tazelemek isteyen biri gibi geriye, geçmişe bakıyordu. Turman'da Ağustos böcekleri duyulur muydu? Bu Givalde sen ırmağı gene yemyeşil miydi? Siena'nın palyosunda kostümler ipekliden miydi? Navarra'nın vişne ağaçları? Geçmişin doğruluğunu kanıtlamak, omzunun üstünden geriye bakmak istiyordu. Ve bu yeniden doğrulama işini üstlenmek her yolculuğunda Monteville'e düşüyordu. Rembrandt'ın küçük maymunu acaba Leyla böyle bir şey görmüş müydü yoksa tablolarında gördüğünü mü sanıyordu? Hayır, vardı. Montelive ona bunu söylerken büyük bir keder duyuyordu. Çok seyrek de olsa arada bir yeni bir şeyle ilgili bir isteğin geldiği de olmuyor değildi. Valuz'da Eylül sayısında Ludwig Percival'dan imzalı bazı şiirler ilgimi çekti. Yepyeni, haşim bir şey var onlarda. Önümüzdeki hafta Londra'ya gideceğine göre lütfen onun kim olduğunu araştırır mısın? Alman mı acaba? Afrika ile ilgili o acayip iki romanın yazarı o mu? Ad aynı çünkü. Daha sonra Monteville'in yaşamında hayli önemli bir rol oynayacak olan Ozan'la tanışmasına doğrudan doğruya fırsat hazırlayan şey işte bu dilekti. Sanatçılara karşı Leyla'dan öğrendiği neredeyse Fransızlara özgü bir düşkünlüğü olmasına karşın yayımcının eliyle gönderdiği kartın üzerine Percival'dan adını yazmak ona biraz tuhaf, hatta gülünç geldi. Bir ay ses seda çıkmadı. Ama 3 aylık bir eğitim kursu için Londra'da bulunduğuna göre acele etmeye gerek yoktu. En sonunda gelen yanıtın dışişlerinin tanıdık mektup kağıdına yazıldığını görmek çok şaşırtıcıydı. Anlaşıldığına göre kültür dairesinde büyük bir görevli olarak çalışıyordu. Hemen onu telefonla aradı, ağırbaşlı, cana yakın sesini duyunca hoş bir şaşkınlık geçirdi. Biraz terbiyesizce, küstah biriyle karşılaşacağını ummuştu. Percy Ward'ın sesindeki ağırbaşlı bir mizahın uygar tonunu duymak içini rahatlattı. O akşam Westminster Köprüsü yakınlarındaki Kompas'ta buluşup içki içmeyi kararlaştırdılar. Montelev bu buluşmayı kendisi için olduğu kadar Leyla için de sabırsızlıkla bekledi. Çünkü ona bu buluşmanın öyküsünü yazmayı, merak ettiği sanatçıyı ona ayrıntılarıyla anlatmayı düşünüyordu. Kaldırımlara düşer düşmez eriyen ama paltoların yakalarında, şapkalarda daha uzun süre kalan dayanıksız bir kar yağıyordu. Kirpiğe düşen bir kar tanesi dünyayı ansızın bir prizmanın ışıltılı renklerine böler. Montelev tam başına eğip köşeyi döndüğü sırada genç görünüşlü bir çiftin Kompas'ın barına girdiklerini gördü. Kapı açılırken yanındaki arkadaşına bir şey söylemek için başını yanına çeviren kızın omuzlarında parlak renkli İskoç kumaşından bir atkı vardı. Yakasına kocaman beyaz taşlı bir iğne iliştirmişti. Sokak fenerinin yumuşak ışığı koyu kıvırcık saçları miğferinin altındaki geniş solgun yüzün üstüne döküldü. Çarpıcı bir güzelliği vardı. Tuhaf bir biçimde insanı etkileyen bu güzellikteki dinginliğin nereden geldiğini Montelev ilk anda kavrayamadı. Daha sonra kızın kör olduğunu fark etti. Yüzünü arkadaşınınkinin hafifçe yukarısına çevirmiş olması, bakışları hedefini yani öteki kişinin gözlerini bir türlü bulamayan insanlara özgü bir davranıştı. Gülerek bir şeyler söyleyen arkadaşı onu barın kapısından içeri itinceye kadar uzun bir an öylece kaldı. Onların ardı sıra bara giren Montelev kendisini Percy Ward'un demir gibi güçlü sıcak elini sıkarken buldu. Kör kız anlaşıldığına göre kardeşiydi. Köşedeki parlak kok kömürü ateşinin yanına yerleşip içkilerini ısmarlayana kadar geçen birkaç dakika biraz yabancılık çektiler. Percy Ward'da da hiçbir dikkati çekici yön yoktu. Buna karşın hoş bir normallik göze çarpıyordu. Orta boylu, biraz soluk renkliydi. Son derece biçimli bir ağzın üstüne küçücük bir inceltme işareti çizen düzgün bıyıkları vardı. Renk bakımından kız kardeşine hiç benzemiyordu. O yüzden Montelev kör kızın olağanüstü güzel kara saçlarının boyalı olabileceğine karar verdi. Oysa çok doğal görünüyorlardı, incecik kaşları da karaydı. Bu Akdeniz renklerinin gizini çözecek ipucunu belki gözler verebilirdi. Ama onlar da görkemli bir eksiklik oluşturuyordu. Başı bir meduza başına, körlüğü bir Yunan yontusununkine benziyordu. Belki de yüzyıllar boyu salt güneş ışığına, mavi suya bakmaktan kör olmuş gözler. Ama gene yüzünde büyüklenme değil, yumuşaklık ve dokunaklık okunuyordu. Bir konser piyanistinin parmaklarına benzeyen, uçları yuvarlak ve yumuşak, uzun, ipek parmakları, sanki Montevil'in sesine sıfatlar bulmakta kararsız kalıyormuş gibi, meşe ağacından yapılmış orta masasının üstünde yavaş yavaş dolaşıyor, sanki yokluyor, inceliyor, kesinliğe kavuşturmaya çalışıyordu. Kendine söylenen sözlerin tınlamalarını, anlamlarını arada sırada yeniden yakalamak istermişçesine, onları kendi kendine yinelermiş gibi hafifçe dudaklarını kımıldatıyordu. Bir besteyi notasından izleyen biriydi tıpkı. ''Liza, hayatım'' dedi Ozan. ''Konyak soda.'' Sakin bir kesinlikle yanıtlamıştı. Sesi hem duru hem de tatlıydı. Söylediği sözcüklere ''Bella nektar'' falan gibi anlamlar katan bir ses. İçkiler gelip dağılıncaya kadar sıkıntıdan ne yapacaklarını bilemediler. Onlar iki kardeş yan yana oturuyorlardı, savunmaya çekinmiş gibiydiler. Kör kızın bir eli ağabeyinin cebindeydi. Ta akşamlara kadar süren, daha sonra Montevil'in inanılmaz belleği sayesinde Leyla'ya harfi harfine aktardığı konuşmalar işte böyle beceriksizce bir biçimde başladı. Başlangıçta biraz utangaçtı, sevimli bir çekingenliğe sığınmıştı. Gelecek yıl Kahire'de bir göreve aday olduğunu duymak beni çok şaşırttı. Ona biraz oradaki dostlarımdan söz ettim. En başta Nesim olmak üzere bir takım kişilerle tanışması için kendisine birkaç mektup vermeyi önerdim. Onun üstü olmam başlangıçta onu biraz ürkütmüş olabilir ama bu da çabucak geçti. İçkiye pek dayanamıyor. İkinci bardaktan sonra çok eğlenceli, çok atak konuşmalar yapmaya başladı. Bambaşka bir kişi çıktı ortaya. Bir sanatçıdan beklenebileceği gibi tuhaf ve kapalı ama birçok konuda belirgin görüşleri var. Kimileri benim pek hoşuma giden cinsten değildi. Ama hepsinden de alışılmamış bir kişisellik yankılanıyordu. Bunların hepsinin deneyimden çıktığını anlıyordu insan. Salt epate, şaşırtmak için geliştirilmiş şeyler değildi. Örneğin dünya görüşü bakımından biraz modası geçmiş bir gerici, bu yüzden de faşist olduğundan kuşkulanan meslek arkadaşları ona pek iyi gözle bakmıyorlar. Sol kanattaki düşünce karışıklığından, daha doğrusu köktencilikten nefret ediyor. Ama düşüncelerini hiç ateşlenmeden şakayla karışık dile getiren biri. Örneğin İspanya sorunu konusunda ne dedimse onu galeyana getiremedim. Solcu İncil Kulübü uğruna ölmeye koşan bütün o beyj insanlar. Doğrusu sivri olduğu kadar açık seçik olan bu düşünceler Montelivi şaşırtmıştı. Çünkü kendisi o günlerin yaygın eşitlikçi eğilimlerini paylaşıyordu. Bakanlıkta uygulanan uyuşturucu liberalliğe karşın bir takım büyük nefretlerin olması Percy Ward'un göz korkutucu bir kişi yapıyordu. Açık söylemek gerekirse onu tam olarak bir yere oturtabildiğim kanısında değilim diye yazıyordu. Ama tutumlardan, çok görüşlerden söz etti. Dahası birkaç çarpıcı şey de söyledi. Onları sana aktarabilmek için aklımda tuttum. Şöyle: bir sanatçı öteki insan kardeşleriyle tek doyurucu ilişkiyi yapıtı aracılığıyla kurabilir. Çünkü o gerçek dostlarını ölüler ve doğmamış olanlar arasında bulmaya çalışır. İşte bu yüzden politikayla uğraşmaz. Politika onun işi değildir. Dikkatini siyasetlerden çok değerlere çevirmelidir. Bu işler bana artık aptalca bir gölge oyunu gibi geliyor. Çünkü yönetmek bir sanattır, bir bilim değil. Tıpkı toplumun bir sistem değil, bir organizma olması gibi.